Amerika'nın Ukrayna'yı kandırdığına dair bir itiraf geldi. Yani NATO'ya zaten almayacaktık da yani sırf şu savaş şu ana şu hale gelsin, mümkünse Putin devrilsin. İşte Sovyetler Birliği Afganistan'daki o karışıklıkla işgali sonrası nasıl dağıldı? Yani Ukrayna'da Putin'in, Rusya Federasyonu'nun Afganistan olsun, dağılsın diye kasıtlı olarak yapıldığına dair bir itiraf. Bu savaş nerede, ne zaman biter derken gelen bir itiraftı. Hemen ekranlara taşıyalım. Amerika'nın eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul katıldığı bir forumda bu açıklamayı yapıyor. 2012-2014 yılları arasında Amerika'nın Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Michael Anthony Faul, dediğimiz gibi o forumda şöyle bir soruyla karşılaşıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken acaba Rusya'nın vereceği tepki bilinmiyor muydu? NATO'ya alınacak mıydı? Bu söylenmiş miydi? Sorusuna şu yanıtı veriyor. Rusya'nın ittifakın doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna konusunda amigoluk yaptı. 2021'de diplomatlarımız Ukrayna'yı NATO'ya katılabileceğini inandırmak için çok çaba harcadı. Tabii ki yani moderatöre sorduğu soruya McFaul inandırmak için işte amigoluk yaptık gibi ifadelerle yanıt verince moderatör de peki diplomatlar yalan mı söyledi diye soruyor. Amerikalı diplomatın soruya gülerek verdiği yanıt ibretlik, hep altını çiziyoruz. Evet, gerçek hayat böyle diyerek Ukrayna'nın kabul edilmeyeceğini bile bile kandırıldığına işaret ediyor. Sayın Kutluk, ne diyorsunuz efendim?
Valla sadece bu değil Sayın Tezel. Yani bu itirafı işin. Bir de sahada yapılan 2021 yılı boyunca, yani bu açıklama yapıldığı yıl boyunca Zelenski askeri güç kullanarak Donbas'ı geri alabileceğine ve hatta Kırım'ı geri alabileceğine inandırıldı. Ve bu maksatla örtülü kuvvetler dünyanın her bir tarafından bu ülkeye getirildi. Ve el altından ateşkes hatları sabote edildi. Ve bir yandan da Minsk II anlaşmasının tekrar ihya edilmesinin önüne taşlar kondu. Ve bu da Ukrayna'nın sonuna hazırladı. Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini herkes biliyor. Yani bir tek belki Zelenski bilmiyordu. Herkes biliyordu. Ben bu bölümün başındaydım NATO'da. Yani İsmail Hakkı Paşa'mız da o zamanla birlikte çalışıyorduk. Dolayısıyla Ukrayna hazır değildi. Ukrayna toprak bütünlüğüne sahip değildi. Ukrayna Rusya'nın itirazları kapsamında NATO'ya alınamazdı. Yani sadece 25 Şubat'tan önce biri kalkıp bunu yüksek sesle ifade etseydi NATO içinde veya Washington'da veya özgür basına öyle bir şey varsa ifade etseydi belki Ukrayna Savaşı engellenecekti. Çünkü Rusya'nın üç isteğinden biri biliyorsunuz buydu.
Tabii.
Diğerleri silahlanmanın, daha sonra doğuya kaydırılmış silahlanmanın geri aldırılmasıydı ve NATO'nun daha fazla genişlemeyeceğinin taahhüt edilmesiydi. Şimdi o zaman NATO tekrar niye genişletiliyor? Rusya daha fazla kızdırılsın.
Evet.
Bakarsınız helva yaparken yeteri kadar kavuramamışsak NATO üyeleri noktayı nazarından onları bir araya getirecek yapıştırıcı bir unsur daha eklensin. Bir de Rusya'nın Kuzey Denizi çok hassastır Rusya için. Özellikle evet, nükleer savaşta çok büyük rol alırlar. O bölgede biraz daha kontrol yaratalım. Tabii Arktik'e de çıkış imkanı evet, daha rahat sağlansın. Şudur budur.
Evet.
Ama bu ülkelerin topraklarının NATO'nun savunmaya kalkması NATO için çok büyük bir zafiyet unsurudur.
Kuşkusuz.
Yani kuvvetleri daha fazla kullanmak zorunda kalacaktır bu bölgelerde. Bu ülkelerden gelecek katkı NATO'ya bir şey kazandırmayacaktır.
Evet.
Buna karşılık tabii ki hepsi zayıflayacaktır mevcut evet, NATO üyelerin. O
bakımdan tabii
NATO üyelerin itiraz evet, etmesi gerekirken bu itirazı duyamıyoruz.
Evet. Evet, bunun karşılığında beklenen de gayet net Rusya Federasyonu ve Putin hedefte. Sayın Pekin, sizin bu itiraf sonrasında yorumunuz nedir?
Yani şöyle söyleyeyim, tabii bu doğal olarak böyle oluyor maalesef. Sadece şimdi, daha evvel de oldu aynı şeyler. Amerika Birleşik Devletleri bilerek ve isteyerek kafasındaki o Rusya'yı sıkıştırma konusunu, Rusya'yı zayıflatma, kafasındaki tek kutuplu dünya düzenini ortaya koyma amacıyla bu işi yapıyor. Yani bir şey gerekiyordu, bir kurban gerekiyordu. Kurban maalesef Ukrayna oldu. Yani nereden başlıyor? Çünkü Orta Doğu'da bütün NATO ülkelerini, Avrupa ülkelerini harekete geçirecek bir şey yok. Yani çok fazla önemli bir şey yok. Bir tek Türkiye var. Türkiye'ye yönelik bir şeyler yapılabilirdi. Türkiye de bu oyuna girmedi. Yani ne Rusya'yla ne de şeyle karşı karşıya geldi. İran'la karşı karşıya geldi. Yani bu oyuna girmedi. Ama baktığımız zaman Ukrayna'yı bu oyuna getirdiler. Maalesef Ukrayna'yı Rusya'nın karşısına diktiler ve bütün Avrupa'nın, biraz evvel yine Sayın Kutluk General'in, amiralim söyledi, tekrar yeni baştan NATO'nun birlik beraberlik içerisinde olmasını, 3-4 parçalı bir görüntünün birleşmesini sağladılar. Ve ne pahasına yaptılar bunu? İşte 40 milyar dolar dedi, 20 milyar doları tekrar şeye gidiyor bunun. Şirketlere gidiyor kar olarak. Belki daha fazlası da gidiyor. Yani o bölgelerde görev yapan barış gücü unsurlarının, Amerikalı şeylerin, sivil toplum kuruluşlarının falan, bunların hepsinin parasını o 40 milyardan çıkar. Yani Amerikalılar o parayı onlara vermezler. Yani oraya gönderdikleri adamlara, danışmanlara, yandaki o savaşanlara, onlar aktarırlar. Ve bunlar da büyük bir bölümü Amerika'ya geri döner. Afganistan'da da aynı şeyi yaptılar. Yani o Afganistan'a yapılan yardımların çok büyük bir bölümü tekrar Amerika'ya döndü. Yani böyle baktığımızda olaya, Amerika Birleşik Devletleri maalesef bir kurban buldu. Ve Zelenski'yi bu iş için seçtiler, planladılar ve doldurdular. Zelenski biraz evvel yine söylendi, bir yasa teklifi onaylattı şeyden. Yasa çıkardı. Evet. Bu Kırım'ın ve Donbas bölgesinin alınmasıyla ilgili. Güçle alınmasıyla ilgili. Şimdi bu Rusya'yı, bu artı şey konusu... Rusya'yı çok sinirlendirdi ve ister istemez Rusya'yı topa girmek, Ukrayna'ya taarruz etmek zorunda bıraktı. Yani şimdi bazıları şunu söylüyor. Rusya bunu yapmasaydı iyi olurdu. Asıl yani Rusya'yı bu tarafa doğru iten konu şeydir. Amerika Birleşik Devletleri'dir ve İngiltere'dir. İkisi birlikte Rusya'yı Ukrayna'ya taarruz için kışkırttılar diye söylüyor. Mesela bugün de Tayvan için aynı şeyi söylüyor. Türkiye için de aynı şeyi söylüyor. Yani o biraz evvel galiba Ned Price'ın şeyini okudunuz. Söylemini okumuşsunuz. Evet. Orada da Ned Price diyor ki işte biz kınarız diyor.
Kınarız.
Şimdi bu laflar bakın şeyde de aynı geçti. Ukrayna durumunda da aynı geçti. Çıktı Biden. Biz dedi şeyde... daha evvel Kırım'da daha davrandığımız gibi davranmayacağız. Yani gerekli tedbirleri alırız falan. Bunları söyledi. Sahipsi bu kadar. Yani şiddetli bir şey söylemedi. Ben oraya ordularımı gönderirim, şunu yaparım, bunu yaparım, görüşürüm falan, bunları yapmadı. Yani alenen bir bölünme yarattı. Çünkü bölünme ve çatışma Amerika'nın işine yarıyor. Hem ekonomik olarak yarıyor. Yani silah sanayi gelişiyor. Tabii. Silah sanayi satıyor bütün malzemeleri. Şimdi bakın sadece NATO'ya satacaktı bunları. İki ülke daha geliyor. Arkasından yine şeyi silahlandırıyor, Almanya'yı silahlandırıyor. Almanya'ya satacak büyük ihtimalle. Arkasından Güney Kore'ye ve Japonya'ya silahlandırıyor. Avustralya'yı silahlandırıyor. Oraya işte denizaltılar verecek, nükleer denizaltılar dahil olmak üzere. Yani böylesi bir ortam yaratıyor.
Evet,
bu ortamda bütün dünyayı tek başına idare etmeye kalkıyor.
Evet.
Halbuki Çin'in ve Rusya'nın isteği şu. Çin ve Rusya diyor ki biz revizyonistiz. Yani biz mevcut düzenden memnun değiliz. Mevcut düzeni değiştirelim. Yani şu andaki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğunuz düzen sadece sizin işinize de yarıyor. Ve Amerika bu düzeni kullanmak suretiyle istediği şeyi yapıyor dünya üzerinde. Yani ve çok da sorumsuz davranıyor. Gidiyor bir devlet başkanını alıyor, yargılıyor. Başka bir cumhurbaşkanını alıyor, götürüyor, ülkesinde hapsediyor. Bir ülkeye giriyor, sen diyor... nükleer silah ya da kimyasal silah yapıyorsun diye giriyor ülkeye, taarruz ediyor. Afganistan'a taarruz ediyor. Suriye'de olay çıkartıyor. Yani Güney Amerika'da yaptıklarının haddi hesabı yok.
Evet.
Şu anda Avrupa'da yaptıkları da aynı şekilde. Yani zorluyor herkesi çeşitli yollarla.
Efendim.
Ve maalesef geldiğimiz nokta budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu durumuna çok iyi, yani bu sözcüklere çok iyi bakmak lazım.
Evet, çok iyi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bu konuda güvenilir müttefik olduğunu sanmıyorum. Yani güvenilir müttefik değil. Sadece bizim için değil. Başkaları için de değil. Evet. Onun için bu konulara çok daha dikkatli yaklaşmamız lazım.
Evet.
Yarın bir gün Türkiye'ye Suriye'ye yönelik bir yol verdiği zaman bile Türkiye'yi çok büyük bir tuzağa çekebilir.
Çekil.
O bakımda ben bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bütün bunların en ince detayına kadar, evet, yani evet, yukarıdan başlamak üzere aşağıya kadar bizi nasıl etkiler? Yani biz şimdi hep şeyi tartışıyoruz, NATO'yu, diğerlerini. Peki bu iş bizi nasıl etkiler? Bize nasıl geri döner? Bizim savunma sanayimiz nasıl yükselir? Bizden ne isterler? Acaba İran'la bizi karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorlar? Yani bu soruların cevaplarını bulmamız gerekiyor.